Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam programımızda pazartesi günü aktarmaya başladığımız bir mülakatın 4. ve son bölümünü paylaşacağız. Tasavvuf hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat, Arı Duru Tasavvuf başlıklı mülakatın 4. ve son bölümünü bu akşam sizinle paylaşacağız inşallah. Muhterem efendim, keramet mevzuna nasıl bakmak gerekir? Keramet, kıymet ve değer demektir. Cenab-ı Hak, risalet ve nübüvvetle vazifelendirdiği peygamberlerine, davalarını tasdik için zaman zaman harikulade hadiseler lütfetmiştir. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi ve benzeri, malum bunlara mucize diyoruz. Hak dostlarında da bir takım harikulade haller zuhur etmiştir ki buna da keramet denilir, haktır. Fakat bir hususa dikkat etmek gerekir. Cenab-ı Hak insan fıtratına, ruhuna ve nefsine bazı hususiyetler ve istidatlar vermiş. Riyazat ve mücahede ile bazı insanlar beşeri hudutları bir nebze esnetebilir. Mesela muhatabının kalbinden geçeni bilebilir. Doğuştan da bazı kabiliyetleri olabilir. Hak bir akideye sahip olmadığı halde, istikametli bir gidişatı olmadığı halde bir kişiden bu gibi harikuladelikler görülüyorsa, bunun adı istitraçtır. Büyük bir manevi tuzaktır. Ateşin üzerinden yürüyüp geçen, akrep dolu kafeslere girip çıkan Hint fakirleri ve benzerleri buna misaldir. Ahir zamanda Deccal'in de insanları hayrete düşüren ve dalalete sevk eden bir takım normal olmayan şeyler sergileyeceği hadislerde zikredilmiştir. Dolayısıyla bir Müslüman için ölçü harikuladelik değildir. Çünkü bunda istidraç olma ihtimali vardır. Ölçü nedir? İstikamettir. Hak dostları daima gerçek keramet istikamettir buyurmuşlardır. Bayezid-i Bistami Hazretleri buyurur, havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile hemen ona aldanmayın. İlahi emir ve nehilere riayet ediyor mu? İlahi hudutları muhafaza ediyor mu? Şer'i hükümleri hakkıyla eda ediyor mu? Velhasıl takva üzere yaşıyor mu? Ona bakınız. Fazilette peygamberlerden sonra sahabe-i kiram gelir. Onların da zirvesi aşere-i mübeşşeredir. Hulefai Raşidin efendilerimizdir. Bilhassa Peygamber Efendimizin sıddık vasfıyla taltif buyurduğu Hazreti Ebubekir Efendimizdir. Bu büyük zatın harikulade, normal üstü manasında bir kerameti bize nakledilmemiştir. Onun kerameti sıddıklığıdır, sadakatidir, istikametidir. En büyük keramet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbettir. Ona ram olabilmektir. Onun yoluna feda olabilmektir. Bütün bunlar kemaliyle Hazreti Ebubekir Efendimiz'de görülür. O defaatle bütün malını Allah Resulüne infak etmiş, ailene ne bıraktın sualine Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap vermiştir. Hicret esnasında Sevr mağarasına doğru giderken Hazreti Ebubekir Fahri Kainat Efendimizin kah önünde kah arkasında yürüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu hareketini fark edince "Ey Ebubekir, niçin böyle yapıyorsun?" diye sordu. Ebubekir radıyallahu anh "Ya Resulallah, müşriklerin arkanızdan yetişebileceklerini düşünüyor, arkadan yürüyorum, ileride pusu kurmuş olabilecekleri aklıma gelince de hemen öne geçiyorum," dedi. O seferin hazırlıklarında Hazreti Ebubekir'in evlatlarının da samimi fedakarlıklarını görürüz. Ayet-i Kerime'de ikinin ikincisi diye methü sena edilen Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gün peygamberimizle mahrem bir mahiyete nail oldu. Tasavvuf yolunun temelleri bu müstesna mülakatta inşa edildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün yarı gari Hazreti Ebu Bekir'in fedakarlıklarından memnuniyetini ifade sadedinde, Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım buyurdu. Bu nebevi iltifat karşısında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gözyaşlarına hakim olamadı. Fahri Kainat Efendimiz'e hitaben ona olan engin muhabbetinin gerektirdiği fedakarlığı şu sözleriyle ifade etti. Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah? Yani Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynileşmişti. Sakarya'nın Karadeniz'e karışınca onda fani olması gibi. İşte hakiki keramet budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatı yaklaştığında şöyle buyurdu. Mescide açılan bütün hususi kapılar kapansın, sadece Ebu Bekir'inki açık kalsın. Ben Ebu Bekir'in kapısının üzerinde bir nur görüyorum. Halk uçtu kaçtı tabir edilen fevkalade hallere düşkündür. İşin hakikati olan takva ve istikamet yerine bunlara taliptir. Hak dostlarıysa o haller zuhur ettiğinde dahi onu ketmetmeye, gizlemeye çalışmışlardır. Bununla nefislerine bir enaniyet gelmesinden endişe etmişlerdir. Bayezid-i Bistami Hazretlerinden nakledilen şu sözleri misal verebiliriz. Bir gün Dicle Nehri'nin karşı yakasına geçecektim. Nehrin iki yakası bana yol vermek için kerameten birleşti. Derhal kendimi toparladım ve Dicle'ye şöyle dedim. Yemin olsun ki ben buna kanmam. Zira sandalcılar insanı yarım akçeye karşıya geçiriyorlar. O halde yarım akçe için 30 yıllık ömrümü, yani 30 yıldan beri mahşer için hazırladığım ameli salihlerimi ziyan edemem. Bana kerim gerek, keramet değil. Efendim, tasavvufun tariflerinden birini siz çokça hatırlatıyorsunuz. Tasavvuf, şeriatı hayatımızda tam manasıyla yaşamaktır. Tasavvufun takva, züht, istikamet ve ihsanla aynı manada bugünkü tabirle eş anlamlı olduğunu söylüyorsunuz. Lakin avam halk arasında mürşitlerini yüksek unvanlar ve payelerle zikretmek ve ahirette kurtarıcı görmek gibi anlayışlar görülebiliyor. Bu hususlara nasıl yaklaşmak gerekir? Her hususta olduğu gibi tasavvufta da zaman zaman istismarcılar ortaya çıkmıştır. Bugün de birileri kalkıp ben zamanın kutbuyum, gavsıyım gibi iddialarla gerçek tasavvufun ruhundan tamamen uzak bir büyüklük iddiası şöhret talebi içinde olabiliyor. Tarih boyunca bu tip istismarcıları ilmiye sınıfı kadar hakiki mutasavvıflarda tenkit etmişlerdir. Halbuki her hususta örneğimiz Allah Resulü olmalıdır. Zira buyrulur, ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin, Allah'tan korkun, Allah işitendir, bilendir. Hucurat 1. O sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın fahri ebedisi olduğu halde her zaman eşsiz bir tevazu sergilemiş, Allah indindeki müstesna vasıflarını söylemesi icap ettiğinde dahi övünmek yok, iftihar etmek için söylemiyorum kaydını düşmüş ve ümmetini şöyle ikaz buyurmuştur. Hakkında Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben Allah'ın bir kuluyum. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Siz beni hakkım olan derecenin üzerine yükseltmeyiniz. Çünkü Allah Teala beni Resul edinmeden önce kul edinmişti. Hatta Peygamber Efendimiz insanları yüzüne karşı öven, tabasbus eden kişilerin lakırdılarının insanı gurur ve kibre düşürmemesi için meddahları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak serpin buyurmuştur. Çoğu defa da bu aşırı iltifatları hakiki mürşitler asla istemediği halde avam halk yapıyor. Hakiki ama zor olan yoldan gitmek yerine kolay, basit bir yol arıyor. hak dostları bunlara karşı da tedbirler almışlardır. Halid-i Bağdadi Hazretleri, mezar taşına övücü yazıların yazılmamasını vasiyet etmiştir. Bu büyük zat öyle bir mahviyet sergilemiştir ki, talebelerinden hüsn-i hatimesi için, yani son nefesini iman üzere verebilmek için dua istemiştir. Sami Efendi Hazretlerinden bir hatıra. Muhterem pederim Musa Efendi anlatırdı. Bir müridi geliyor ve, "Efendim, ben bu sene eğer müsaade buyurursanız tayyi mekan ederek hacca gitmek arzu ediyorum," diye izin istiyor. Sami Efendi Hazretleri müsaade etmiyor. Hacca herkes gibi vasıtayla gitmesini telkin buyuruyorlar. Yani nefse prim verecek şeylerden daima uzak durmuş ve müritlerini de uzak tutmuşlardır. Hasılı tasavvuf, abd-i aciz oluşun idrakidir. Arz-ı endam değil, arz-ı hal içinde olmaktır. Müritlerin intisap ettikleri zatlara aşırı yüksek mevkiler nispet etmesinin menfi bir tarafı da şu avami telakkilere yol açmasıdır. Şeyhin eteğini tuttun mu kurtuldun, mahşer yerinde beni şeyhim kurtarır. Böyle söz ve anlayışların hakiki tasavvufta asla yeri yoktur. Çünkü peygamberler ve onların cennette müjdelediği sahabiler dışında hiç kimsenin uhrevi vaziyetinden emin olamayız. Biz hüsn-i şehadet ederiz, hüsn-i zan besleriz, fakat kesin olarak kendisi muhakkak cennete gidecek, bize de kesin kez şefaat edecek diye bir inanca sahip olmak, dalalete düşmek olur. İsmet sıfatına sahip peygamberlerin bile Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ya içli içli niyazlarını okuyoruz. Mesela Hazreti Yusuf, "Canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına ilhak eyle," diye dua ediyor. Yusuf 101. Peygamberler dahil herkes son nefese kadar kullukla mükelleftir. Kimsenin dünya hayatında bir rüçhaniyeti, üstünlüğü, teminatı yoktur. Cennette müjdelenen sahabiler dahi ömürlerinin sonuna kadar takva ve mehafetullah içinde yaşamışlardır. Bu hakikate işaret eden bir kıssa nakledelim. Zahid sahabilerden Osman bin Mazun radıyallahu anh vefat ettiğinde Ümmül Ala isminde bir kadın, "Ey Osman, şehadet ederim ki şu anda Allah Teala sana ikram etmektedir," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ederek, "Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun?" buyurdu. Kadın, "Bilmiyorum vallahi," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu, "Bakın, Osman vefat etmiştir. Ben şahsen onun için Allah'tan hayır ümit etmekteyim. Fakat ben peygamber olduğum halde bana ve size ne yapılacağını, yani başımdan ne gibi haller geçeceğini bilmiyorum." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakınlarına da şöyle buyurmuştur. "Ey Resulullah, Muhammed'in kızı Fatıma, ey Safiye, Allah katında makbul ameller işleyiniz. Salih amelleriniz yoksa bana güvenmeyiniz. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam." Sevgili zevcesi Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurmuştur. "Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Birincisi, mizanda ameller tartılırken, terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden. İkincisi, işte buyurun kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterleri verilirken, defterinin sağından mı, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden. Üçüncüsü, bir de cehennemin sırtlarına sırat köprüsü kurulduğunda, köprünün İki yanında pek çok kancalar ve sert dikenler vardır. Allah Teala bu kancalar vasıtasıyla mahlukatından dilediğini yakalayıp cehenneme atar. İşte kişi bu kancalardan kurtulup kurtulamayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünemez. Resul-i Ekrem Efendimiz en yakınlarını bu şekilde ikaz buyururken, sair Müslümanların büyüklerin şefaati bize yeter gibi bir gevşekliğe duçar olmaları, takva ve istikametten fire vermeleri kesinlikle yanlıştır, merduttur. Tasavvufta yeri olmayan bozuk bir anlayıştır. Efendim, lütfettiniz, zaman ayırdınız, Allah razı olsun. Okuyucularımıza son bir mesajınız olur mu? Kardeşlerimize son bir mesaj, kısa maddelerden oluşan bir tavsiyede bulunmak isterim. Helal lokmaya dikkat etsinler. Kimle beraber olduklarına titizlik göstersinler. Salih arkadaşlar edinsinler. Kendilerini kötülüğe çağıran kimselerden uzak dursunlar. Gözlerini ve kulaklarını şeytani vitrinlerden ve sözlerden, seslerden uzak tutsunlar. Namazlarını cemaatle kılsınlar. Bu dört hususa riayet ederlerse, inşallah maneviyat yolculuklarındaki diğer vazifeleri eda etmeleri de kolaylaşır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh de, gönlün huzuru için yedi tedavi tarif ediyor. Onları kısaca hülasa edelim. Birinci tedavi tevbe. Tasavvufta ilk adımdır. Çünkü kirli bir kalpte hakikatin nuru parlamaz. Evliyaullah tevbenin üç merhalesi olduğunu söylerler. Günahı fark etmek, pişmanlık duymak ve bir daha dönmemeye azmetmek. İkinci tedavi sabır. Sabır yalnızca musibetlere dayanmak değildir. İnsanın nefsinin taşkın arzularına karşı direnebilmesidir. Sabır da üç mertebedir. İbadette sabır, günahtan kaçınmada sabır ve musibetlere karşı sabır. Üçüncü tedavi şükür. Şükür sadece dille elhamdülillah demek değildir. Şükür, nimeti Allah'tan bilmek, onun kıymetini fark etmek ve onu hayır yolunda kullanmaktır. Şükür, kalbi kanaate ulaştırır. Dördüncü tedavi, tevekkül. Tevekkül, sebepleri terk etmek değil, sebeplerin ardındaki hakiki kudreti görmektir. Tevekkül, kulun kendini Allah'ın rahmet denizine bırakmasıdır. Gereksiz korku ve kaygılardan emniyete kavuşmasıdır. Beşinci tedavi, rıza. Rıza, Allah'ın takdirine gönül huzuruyla teslim olmaktır. İsyandan uzak durarak başına gelen her hadiseyi bir terbiye vasıtası bilmektir. Altıncı tedavi, zikir. İnsanın kalbi dağınıklığının temel sebeplerinden biri gaflettir. Gaflet, kalbin Allah'tan uzaklaşmasıdır. Zikirse gaflet perdelerini kaldırır. Hakiki zikir, kalbin bütünüyle Allah'a yönelmesidir. Başlangıçta dil zikreder, sonra kalp zikre iştirak eder, sonunda insanın bütün hali zikre dönüşür. Böylece kişi ilahi huzuru yaşamaya başlar. Yedinci tedavi murakabe. Murakabe, kulun her an Allah tarafından görüldüğünü ve gözetildiğini hissetmesidir. İnsan, yalnızlık, değersizlik ve terk edilmişlik duygusuna kapıldığında ruhi çöküntü yaşar. Murakabe ise insana hiçbir zaman yalnız olmadığını öğretir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur: "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir." Hadid 4. Hasılı kalbin gerçek huzuru, tevbeyle arınmak, sabırla direnmek, şükürle nimetleri görmek, tevekkülle güvenmek, rızayla teslim olmak, zikirle diri kalmak ve murakabeyle Allah'ın huzurunda yaşamakla mümkündür. Cenab-ı Hak, Kur'an ve sünnet istikametinde bir ömür sürmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Güzel dinimiz İslam'ı dar ve sığ bir bakış açısıyla değil, ilim, irfan, ahlak ve ameli salih bütünlüğü içinde anlamayı, anlatmayı ve yaşamayı hepimize ihsan eylesin. Akıllarımızı ve kalplerimizi, fikriyat ve hissiyatımızı rızayı ilahisiyle telif eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bir mülakatı paylaştık sizinle 4 bölüm halinde. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2026 sayısında yer alan Tasavvuf Hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Mülakat Arı Duru Tasavvuf başlığını taşıyordu. Aktardığımız bu mülakat bugün 4. ve son bölümünü sizinle paylaşmış olduk. Pazartesi günü başladık bu mülakatı paylaşmaya ve bugün de son bölümünü aktarmış olduk değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde arşiv bölümünde Sesi Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.